Ayrım 2. Ölüm ve Şeytan, Frank Schätzing. Sayfa 21. 11 Eylül. Pazar yeri. Tilki Yakup pazarda dolaşıp öğle yemeğini çıkarmaya çalışıyordu. Bu lakabı alması adeta kaçınılmazdı. Kafası yanan bir evin rengindeydi, kısa ve sıskaydı. Eğer darmadağınık kızıl saçları olmasa kimse onun farkına bile varmazdı. Onları büsbütün bir saç şekli olarak adlandırmak büyük bir hataydı. Perçemlerinin her bir teli sanki kendi iradesine, sahipmişçesine, kendince bir yol tutturmuş gibiydi. Ve kim bilir belki de bu nedenle kadınlar üzerinde tarif edilemez bir etkisi bulunuyordu. Kadınlar parmaklarını bu saçların arasında dolaştırmak, okşamak ve çekmek için karşı konulmaz bir isteğe kapılırdı. Sanki aralarında kimin bu saçları adam etmeyi başarabileceği yönünde gizli bir rekabet var gibiydi. Şu ana kadar bu yönde yol kat etmeyi başarabilen çıkmamıştı ki, Yakup bu nedenle yaratıcıya müteşekkirdi. Karşı cins üzerindeki etkisinin devamını sağlayabilmek için saçlarının dağınık halde kalmasına büyük özen gösteriyordu. Bir kez bu kızıl yumağın cazibesine kapıldılar mı, parlak mavi gözlerinde kendilerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelirlerdi. Ama bugün midesi öfkeyle gurulduyordu. Yakup kısa bir süre içinde olsa kadınlarla ilgili planlarından vazgeçerek kızıl saçlarını en iyi günlerinde bile şapka denmeyi hak etmeyecek eski bir paçavrayla örtmüştü. Pahalı Hollanda peynirinin kokusu burnuna geldi ama dikkate almamaktan başka seçeneği olmadığı için adımlarını hızlandırarak uzaklaştı. Zihninde öğlen güneşinin altında yağları parıldayan leziz dilimlerin görüntüleri şekillenmeye başlamıştı. Şeytan her ne kadar bu iştah açıcı kokularla onu yoldan çıkarmaya çalışsa da peynir pazarı bu kadar canlıyken karnını doyurmak için de girişimde bulunması riskli olurdu. Sebze pazarındaki imkanlar daha umut vericiydi. Pazar yerinin kuzey ucu parasız müşteriler için zaten daha cazipti. Çünkü onlara kaçabilecekleri pek çok yol sunardı. Kömür tacirlerinin mallarının arasından tuz pazarına sıvışır, oradan da sayısız arka sokaklardan birinde kaybolup gidebilirdiniz. Örneğin çorap dükkanlarını ve fırını geçip doğruca tavukçulara, oradan da ver elini Yahudi sokağı. Diğer bir seçenek de tuz sokağı üzerinden ya da daha da iyisi sepetçilerin yanından geçerek doğruca balıkçıların tezgah açtıkları Ren'e kaçmaktı. Orada Büyük San Martin Manastır Kilisesi'nin gölgesinde balık pazarının sunduğu ringa, yılan balığı ve kedi balıklarının birbirine karışan kokuları en karardı takipçileri bile geri dönmeye ikna ederdi. San Martin Kilisesi'ne saygıdeğer mensupları da bu kokudan dolayı derin bir acıma duyarak balıkçı olmak zorunda kalmadıkları için merhametli Tanrı'ya şükrederlerdi. Yakup balık sevmezdi. Kokusundan, görüntüsünden, kısacası her şeyinden nefret ederdi. Hayat memat meselesi olmadığı müddetçe balık pazarının yakınından geçmeyi bile düşünmezdi. Neredeyse tellalların bağırışlarını bile bastıracak kadar yüksek sesle alacakları kabaklar için pazarlık eden hizmetçi ve rahibelerden oluşan bir kalabalığın arasından itiş kakış geçerken şık giyimli bir tacire çarpmış, bir özür mırıldanırken havuç ve kereviz dolu bir tezgaha doğru sendelemişti. Bu taktik sayesinde birinden daha önce hiç duymadığı üç küfür işitse de arada birkaç sulu ve leziz havucu götürmeyi başarmıştı. Fena sayılmazdı, etrafı kolaçan etti ve bir süre düşündü. Eski pazar meydanında çiftçilerin sattığı elma kasaları arasından geçebilirdi. Bu yol akla yakındı, havuç ve elma açlığı bastırır ve susuzluğu giderirdi. Ama bugün Yakup her zamankinden fazla bir şeyler istiyordu. Ne yazık ki istediği o fazlaları da ancak güneyden, pazar yerinin daha az güvenli olan ve kalabalığın içinde çokça rahibe rastlayabileceğiniz bölümünden temin edebilirdi. Et tezgahlarından. et tezgahları. Geçen hafta orada bir hırsız yakalanmıştı. Üstelik bu o hırsızın ilk işi değildi. Bu kez öfkeli kasap sorgusuz sualsiz onun sağ elini satırıyla da kesmiş ve çalmak istediği et parçasının yerine onu kendisine sunmuştu. Yetkililer bu misillemeden rahatsız olduklarını dile getirdilerse de bu durum hırsızın elini kaybettiği gerçeğini değiştirmedi. Ancak bu onun hatasıydı. Et fakirlere göre bir yiyecek değildi. San Cecilia'nın baş papazının da kısa süre önce ifade ettiği gibi ancak içinde bulundukları yoksulluğu dürüstlükleriyle harmanlayabilen fakirler Tanrı'nın rızasına nail olabilirdi. Bu durumda Yakup hak yolundan ayrılmış mı oluyordu? Ve hak yolundan ayrılan sapkınlar etin cazibesine karşı koyamadıkları için bunun bedelini ödeyecekler miydi? Öyleyse etin onu baştan çıkardığı gibi Aziz Yahya'nın da baştan çıkması herhalde bir adilikti. Tehlikeli olduğu da muhakkaktı. Kuzey tarafında olduğu gibi burada kaçıp kurtulabileceği kuytu köşeler yoktu. Ve daha az arka sokak. Et ve domuz yağı tezgahlarının bitişiğindeki at yalakları ve geçen hafta o gariban hırsızı yakaladıkları meydandan başka bir yer bulunmuyordu. O zaman elmayla mı yetinmesi gerekecekti? Zaten et midesine ağır geliyordu. Diğer taraftan Yakup'un mütevazı fikrine göre şişko bir papazı midesinden çok kendi midesine yakışırdı. Yağlı ve sarı kenarları olan kırmızı parçalarının alınıp satıldığı tezgahlara hasretle göz dikmiş bakıyordu. Sanki asayiş sırf onun zengin olmasını engellemek için ilan edilmişti. Ama öte yandan asayişin onun açlıktan ölmesini sağlamak için ilan edilmiş olduğuna da inanmak istemiyordu. Guruldayan midesinden ziyade sızlayan yüreğiyle burnunda tüten bu arzu nesnelerinin hızla el değiştirmesini izledi. Altın kopçalı giysileri ve süslü ipek başlıklarıyla ortalıkta gezinen kasaba sakinlerinin eşlerinden oluşan kalabalığın arasında Aleksandren, Fransisken ve Kondratin tarikatı mensuplarını görebiliyordu. Başpiskopos Konrad, geçen sene şehre ticaret imtiyazını kesin olarak verdiğinden beri Köln'dekinden daha şaşalı bir pazar hiçbir yerde yoktu. Dipnot ticaret imtiyazı, Das Stapelprivileg. Şehre özgü çıkartılan bu yasaya göre Orta Çağ döneminde tüccarlar serbestçe şehre girip satış yapma hakkına sahipti. Her seviyeden insan burada bir araya gelir ve hiçbiri de tezgahlardan dilediğince alışveriş yaparak ne kadar zengin olduğunu herkese sergilemenin kötü bir şey olduğunu düşünmezdi. Yeterince karışıklık yokmuş gibi tüm meydan ortalıkta koşup oynayan ya da kilden zemin üzerinde domuz kovalayan çocuklardan geçilmiyordu. Et pazarının başladığı doğu tarafında dokumacılar binasının karşısında bulunan ve dilencileriyle bilinen yerde sosisler asılıydı. Ve Yakup az önce sivri şapkalı ve şık giyimli yaşlı bir adamın sepetinin içinde gözden kaybolan bir düzine sosisin ardından seve seve gitmeye hazırdı. Tam olarak gözden kayboldukları da söylenemezdi. Adam yoluna devam ederken içlerinden birinin sepetin kenarından aşağı sarktığını fark etmemişti. Yakup'un gözleri ışıldadı. Sosis onu çağırıyordu. Sanki cennet nimetlerinden bir numune tatmak. Yeni Kudüs ölmeden cennete gitmek gibi bir şeydi. Kırmızıya çalan kahverengi tütsülenmiş etin üzerini sarmış olan gergin zarın altından yüzlerce beyaz yağ parçacı hep birden ona göz kırpıyordu. Onu cesarete ve kendilerine davet ediyorlardı. Kendisini şehir suruna sırtına dayamış halde bu leziz şeyleri mideye indirirken hayal etti. Hayali gittikçe daha da güçlenip canlandı ve bir noktadan sonra bacakları onun kontrolü haricinde harekete geçti. Korku ve tehlike çok uzaklarda kalmıştı. Artık tüm dünya bu tek sosisten ibaretti. Yakup bir yılan balığı gibi yaşlı adamın ardına gelene dek kalabalığın arasında süzüldü. İhtiyar şimdi bir tezgahın önünde durmuş at etinin tadına bakıyordu. Yakup arkasından dikkatle yaklaştı, bir an içinde olsa sosisi sıvazlayıp kokusunu içine çekti ve ardından da avazı çıktığı kadar bağırdı. ''Hırsız var, İşte orada biftekleri götürüyor. Tüm kalabalık başını çevirdi. Bu hainin hemen arkalarında olduğunu varsayan kasaplar başlarını hemen geriye çevirdiler. Ama ortalıkta kimse yoktu. Şaşkınlıkla bir süre etraflarına bakındılar. Bu sırada Yakup kaşla göz arasında sosisi sepetten yeleğinin içine aktarmayı becerdi. Artık uzamanın zamanı gelmişti. Derken en yakınındaki tezgah gözüne takıldı. Et dilimleri hemen burnunun dibindeydi ve kasaplar da hala başka yerlere bakıyorlardı. Elini uzattı, tereddüt etti. "Yeter, yeter," diye mırıldandı kendi kendine. "Gitme vakti geldi." Ama içindeki dürtü karşı koyulur gibi değildi. En yakındaki et dilimine uzanmasıyla bir kasabın o yöne dönmesi bir oldu. Bakışları bir celladın baltası kadar keskindi ve yüzü bir anda hiddetle kıpkırmızı oldu. "Serseri!" diye gürledi kasap. "Hırsız var, hırsız var!" diye bağırdı ihtiyar, gözlerini devirdi. Boğazlanırmış gibi bir ses çıkardı ve tezgahların arasına çöktü. Yakup hemen elindeki et dilimini kasabın suratına fırlattı. Çevresindeki adamlar bağırarak onu elbisesinden yakalayıp başından da başlığını çekip aldılar. Kızıl saçları tüm ihtişamıyla gözler önüne serilmişti. Kasap öfke dolu bir nara atarak tezgahın üzerinden fırladı. Yakup'un gözünün önünde elsiz hali belirdi. Bu görüntü hiç hoşuna gitmemişti. Tüm gücünü toplayarak kendine uzanan elleri savuşturdu ve kalabalığın arasına daldı. Bu kadar kolay olmasına o bile hayret etmişti. Sonra farkına vardı ki yeleği üzerinde değildi ve insanlar sanki suçlu oymuş gibi tüm hınçlarını zavallı yelekten çıkarmakla meşguldüler. Serbest kaldığını anlayınca deli gibi kaçmaya başlayıp meydana daldı. Kasap da peşindeydi. Ama sadece kasap değil, ayak seslerinin ve öfkeli bağırışların sayısına bakılırsa pazar yerindeki insanların yarısı peşine takılmıştı. Ve tamamı Yakup'un eliyle celladın kılıcını tanıştırmaya karardı görünüyorlardı. Şaşkın atların çiftelerine denk gelmemeye dikkat ederek çamurlu yollarda kaçmaya devam etti. Bu sıra dışı durumu gören diğerleri ilgiyle ona bakıyorlardı. "Hırsız!" diye bağırdı peşindekiler. "Ne? Kim?" "Havuç kafa, bu tilki." Takipçiler takviye alarak yoluna devam etti. Sanki her sokaktan akarak geliyorlardı. Kilisede bulunanlar bile sanki onu parçalara ayırmak için Santa Maria'dan dökülmeye başlamışlardı. Artık gerçekten panik tüm benliğini sarmaya başlamıştı. Kaçmak için tek şansı olan malt imalathanesinden mısır kapısı ve oradan da dere kenarına gidebileceği yol kapalıydı. Ahmağın teki arabayı sokakta öyle bir bırakmıştı ki hiç kimse geçemezdi. Ama belki altından... Hala koşmakta olan Yakup birden kendini yere attı, arabanın altından yuvarlandı, tekrar ayağa fırladı ve sağa doğru dere boyunca koşmaya başladı. Kasap da aynısını yapmaya denedi ama arabanın altında sıkışıp kalınca öfkeli kalabalığın bağırış çağırışları arasında oradan güçlükle çekip çıkarıldı. Takipçiler burada çok vakit kaybetmişti. Nihayet üçü arabanın üzerinden atlayıp tekrar Yakup'un peşine takıldılar. Dere kenarında. Ama Yakup çoktan gözden kaybolmuştu. Biraz ileri geri koşturdular ve sonunda pes ettiler. Öğle yemeği vakti geldiğinden dolayı derede trafiğin az olmasına ve dışarıda çalışan sadece birkaç boyacıdan başka kimse olmamasına rağmen izini kaybetmişlerdi. Soldaki keçe imalathanelerine bir göz attılar ama şüpheli bir şey rastlamadılar. "Kızıl saçlı!" diye mırıldandı işlerinden birisi. "Ne?" "Tanrının belası kızıl saçlı. Nereye gittiğini görebilseydik onu hayatta kaçırmazdık." "O araba batırdı işi," dedi üçüncüsü. "Gidelim, ahirette verecek hesabını." "Hayır!" dedi ilk konuşan hiddetli bir ses tonu ve gözlerinde nefretle. Arabaya tırmanırken ceketinin kolunu yırtmıştı. Birileri onu mutlaka görmüş olmalı. Ağır ağır dereden yukarıya çıktı. Refakatçileri de isteksizce peşinden geliyordu. Üzerinde bulundukları cadde dereye paralel olarak eski Roma surları boyunca uzanıyordu. Çivit pazarına gelene kadar denk geldikleri herkese sordular ama kızıl kafayı gören olmamıştı. "Ama artık bu kadar yeter," dedi işlerinden birisi. "Nihayetinde benden bir şey çalmadı." Hayır dedi yırtık ceketli adam çaresizce etrafına bakınarak. Gözleri akarsuyun kıyısında diz çökmüş mavi boyalı büyük bir kumaşı yıkamakta olan bir kadına takıldı. Hafif çarpık burnu ve küskün dudaklarıyla kendine has bir güzelliği vardı. Gelip önünde dikildi, göğsünü şişirdi ve konuşmaya başladı. Bir hırsızı arıyoruz, büyük bir suç işledi. Kadın ona ilgisizce baktı ve başını yeniden kumaş parçasına çevirdi. ''Bize yardım edecek misin?'' diye gürledi adam. ''Yoksa işe yaramaz serserileri hep böyle kollar mısınız burada?'' Kadın tekrar ona baktı, derin bir nefes çekti ki bu durum iri göğüslerini ön plana çıkararak kendini araştırmacı sanan bu herife bir an için de olsa hırsızı unutturmuştu. Ellerini beline koydu ve adama çıkıştı. ''Bu ne biçim laf böyle? Eğer bir hırsız görseydik çoktan hapsi boylamış olurdu.'' ''Ait olduğu yer orası zaten. Ceketim onun yüzünden yırtıldı. Yarım bir at çaldı. Hayır, bütün bir at çalıp üstüne binip kaçtı gitti. Yolda birilerini öldürmediyse şaşarım.''
''Akıl alır gibi değil.'' dedi kadın.
Başını öfkeyle iki yana salladı. Koyu kahverengi örgüleri iki yana savruldu. Araştırmacı bu durumda asıl meseleye odaklanmanın gittikçe daha zor hale geldiğini farkına varmıştı.
''Neye benziyordu?'' diye sordu kadın.
''Parlak kızıl saçları var.'' Adam birden sustu. ''Sorduğum için bağışlayın ama burada yalnız mısınız?''
Kadının yüzünde hoş bir gülümseme belirdi. ''Evet öyleyim.''
''İşin aslı.'' Parmak uçlarını birbirine dayadı. ''Biliyor musunuz?'' diye devam etti. ''Bazen sadece burada oturup beni dinleyecek birine sahip olmadan ne kadar iyi olacağını düşünüyorum.''
''Kocam, ki kendisi bir Dominikan vaizidir. Vaaz vermeye gittiğinde yapayalnız kalıyorum.'' 7 çocuğum var ama hepsi bir yerlerde. Muhtemelen diğer 5'ini arıyorlardır.
Diğer 5'i mi diye sordu adam şaşkınlıkla. 7 demediniz mi?
7 ilk evliliğimden, vaizden olan diğer 5'iyle birlikte doyurulması gereken 12 boğaz yapıyor ve yiyecek bir şeyimiz yok. Boyacılıktan ne kadar az kazandığımı tahmin bile edemezsiniz. Kadının yüzündeki gülümseme daha bir yayıldı. ''Acaba yaşlı Antonis'te yol versem mi?'' diye düşünüyorum bazen. Dipnot Antonis, Aziz Antoine Kilisesi mensubu.
''Nasıl yani? Onun bir Dominikan olduğunu söylememiş miydin?''
''Evet, kocam öyle ama şu an benim Antonis'timden bahsediyorum. Bir paçavradan farksız. Şimdi sana bakıyorum da.''
''Dur bir dakika.''
''Azizleri andıran senin cüssendeki bir adam başlı başına bir erdem pınarı gibidir.'' Bildiğim şarap tacirlerine.
Evet bundan eminim. Size iyi günler dilerim.
Adam Mısır kapısına dönmekte olan arkadaşlarının peşi sıra başını iki yana sallayarak koşarak uzaklaştı.
Eğer hırsızı görecek olursan diye bağırdı omzunun üzerinden. Ona anlat. Daha doğrusu ondan iste.
Gerçekten mi?
Gerçekten.
Kadın üçünün gözden kaybolmasını izledi, ardından da kahkahayı patlattı. Kahkahası San George'un çanlarını bile bastırdı. Karnına kramp girene kadar gözyaşları içerisinde gülerken mavi kumaşın yükseldiğini ve altında gizlenmiş olan sırılsıklam Jacob'un rahat bir nefes aldığını görememişti.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 31.